Ayrım 30.
Pope'nin yemekte söyledikleri o kaynağa dayanıyordu. İngiliz Büyükelçiliği'nde Kahire Konferansı belgelerinin de kopyaları vardı. Bunlar da aynı yoldan Pope'ne ulaşmıştı. Alman Büyükelçisi, Churchill'in o belgelerde yer alan muhtırasında İngiliz uzmanların sivil kıyafette ve sızma halinde İzmir'e geçmesiyle ilgili bölümü görünce bunun olup bittiğini sanmıştı. Oysa o sızma işi daha başlamamıştı. Opera aryası ve Leysa makineyle. Cicero olayının Türk ve dünya kamuoyuna yansıması savaşın bitişinden yıllar sonra oldu. Önce olay hakkında rivayetler, sonra haberler çıktı. İngiltere hükümetinin bunu itiraf şeklinde resmen açıklaması ise 1950'de oldu. Cicero, Ankara'daki İngiliz Büyükelçisinin Arnavut asıllı uşağı Elyaza Bazna'nın Almanlar nezdindeki kod adıydı. Bazna, İngiliz Büyükelçisinin yanına Alman casusu olarak girmemişti. Büyükelçilikteki işine uşak olarak başlamış, casus olmaya oradayken karar vermişti. Yetenekli bir adamdı. Savaştan epey önce başka ülkelerin, başka diplomatlarının evlerinde de çalışmıştı. Günlük konuşma düzeyinde de olsa Fransızca ve İngilizce biliyordu. Büyükelçi Haksın'ın konutunda işe başladıktan kısa bir zaman sonra onun da güvenini kazanmıştı. Müzikten anlardı, sesi de güzeldi. Haksın, daha önce belirttik, müzik meraklısıydı. Piyanoda opera müziği çalarken Bazna müziğin aryalarını söylüyordu. Ayrıca fotoğraftan anlardı. Bir Leysa fotoğraf makinesi vardı ki casusluk aracı olarak ondan faydalanmıştı. Büyükelçi çalışma odasından konutuna geçerken üzerinde çalışacağı evrakı da yanında götürüyor, konuttaki çalışma masasına koyuyordu. Bazna da Leysa'sını getirip onların fotoğraflarını çekiyordu. 1943'ün Ekim'inde ilk çektiği fotoğrafların filmlerini alıp Alman Büyükelçiliği'nin başkatibi Jenke ile temas kurdu. Savaştan önce onun yanında çalışmıştı. Jenke, Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop'un damadıydı. Ankara'daki Alman Büyükelçiliği'nin genç diplomatlarından en nüfuzlu olanıydı. Bazna'ya doğrudan muhatap olmadı ama onu Büyükelçilik ataşelerinden Moisi ile buluşturdu. Bazna, Moisi'ye yaptığı işi kapalı bir şekilde anlattı. Dedi ki, "Eğer işinize gelirse bedelini ödersiniz, bunları satın alırsınız. Yalnız parayı peşin isterim ve İngiliz sterlini olarak isterim. İlk getireceğim belgeler için 20 bin sterlin isterim. Şimdi bu teklifimi düşünün. 3 gün sonra size telefon edeceğim. Teklifimi kabul ederseniz buluşuruz. Ben belgeleri getiririm, siz parayı." Alman ataşe buna cevap vermenin kendi yetkisi içinde olmadığını, amirleriyle konuşacağını bildirdi. Bazna'nın ayrılışından sonra durumu başkatip Jenke ile birlikte Büyükelçi von Papen'e anlattı. Papen Berlin'e olayı özetleyen bir şifre çekti. Ne yapalım diye sordu. Dışişleri Bakanı Ribbentrop'tan cevap geldi. Adamın dediğini yapın. Size kurye ile 20 bin sterlin gönderiyoruz. Parayı verip belgeleri alın. Bakalım durumu ondan sonra değerlendiririz. Bu yapıldı. Bazna, Alman Büyükelçiliği'nin arka bahçesindeki bir kapıdan girip Moisi ile buluştu. 2 rulo film verdi. Parayı aldı, gitti. Moisi, filmlerin banyola haline bakınca İngiliz Büyükelçiliği'nin Londra ile yazışmaları dahil çok gizli damgalı birçok belge gördü. Bu alışveriş böylece başladı. 1943 Ekim'inden 1944 Mayıs'ına kadar sürdü. Başka siyasi ve askeri belgeler gibi Kahire Konferansı belgeleri de von Papen'in tetkikinden geçti. Hepsi Papen'in koyduğu adla Cicero'dan geldiği belirtilerek Berlin'e gönderildi. Bu süreç içinde Cicero'nun getirdiği her 2-3 rulo filme her seferinde 15'er 20'şer bin sterlin ödendi. Bunların toplamı 300 bin sterline ulaştı. Buna karşılık 400 çok gizli belge alındı. İşin ilginç bir yanı da şu ki, Berlin'deki Dışişleri Bakanı Cicero'nun belgelerine sahte olabilir, İngiliz Büyükelçiliği'nin oyunu olabilir diye şüpheyle baktığı için onlardan yeteri kadar faydalanamadı. Oysa Bazna'nın getirdiği belgeler tamamen gerçekti. Sahteciliği Berlin'dekiler yapmıştı. Bazna şu gerçeği çok sonra fark etti. Almanların kendisine verdiği sterlinler sahteydi. Bazna bunu 1944 yılının Mayıs'ında daha bilmiyordu. Moisich'ten aldığı paralar 300 bin sterlini bulunca artık yeter dedi. Durumun fark edileceğinden de şüphe ederek İngiliz Büyükelçiliğinden ayrıldı. Ancak sermayesi sadece bir süre işine yaradı. Sterlinlerin sahte olduğu anlaşıldıktan sonra Bazna'nın işi güçleşti. Maddi sıkıntıya düştü. Savaş sonrası Almanya'sına gidip orada anılarını yazdırdı. Galiba ölümüne kadar da orada kaldı. Türk Emniyeti Dışişleri Bakanlığı'nın katkısıyla Çiçero olayının ipuçlarına ulaştıktan sonra bu konuyu kamuoyuna duyurmadı. Zaten olayın bir şikayetçisi yoktu. İngilizler olayın duyulmasının kendileri için itibar kaybı olacağını düşünüyorlardı. Seslerini çıkarmıyorlardı. Bu yüzdendir ki Elyaza Bazna hakkında soruşturma açılmadı. Savaştan sonra Türk Emniyeti'nin bu casusluğu zaten daha devam ederken bildiği, hatta Bazna'yla temas halinde olduğu ve onun istihbaratından faydalandığı yolunda gazete haberlerde yayınlandı. 20. 1944 Türkçülük-Komünistlik kavgalarının doğum yılı. Türkiye'nin iç politikasında kaynamalar başlıyor. Mareşal'in emekliye ayrılışı, Bolu depremi, Boğazlarda Alman gemileri olayı, Menemencioğlu istifa etmek zorunda kalıyor. Sabahattin Ali, Nihal Atsız davası, ırkçılık, Turancılık tutuklamaları. 1944 yılının başında Türkiye'nin yönetiminde önemli bir değişiklik oldu. Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, İnönü'nün kararıyla yaş haddi neden gösterilerek emekliye ayrıldı. Çakmak gerçi normal emeklilik yaşı olan 65'ini aşmıştı. 68 yaşına basmıştı. Ama eğer İnönü isteseydi, görev süresi daha da uzatılabilirdi. Anlaşılıyor ki İnönü bunu istememişti. Çakmak İstanbul hükümetinde yüksek görevler yaptıktan sonra 1920'de Ankara'ya gelip Atatürk'ün yanında milli mücadeleye katılmıştı. Başkomutan Meydan Muharebesi'nin önde gelen bir komutanı olarak Mareşalliğe terfi etmişti. Ordunun Atatürk'ten sonraki tek Mareşaliydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinde Milli Savunma Bakanlığı yapmış ve bir süre Bakanlar Kurulu'na da başkanlık etmişti. 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmişti. Genelkurmay Başkanı, devlet hiyerarşisinin o sıradaki kurallarına göre doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'na bağlıydı. Törenlerde Başbakan'ın arkasında değil, yanında yürümekteydi. Gerçi Cumhurbaşkanı ile aralarında bir de Meclis Başkanı vardı ama Atatürk döneminde Türkiye'yi yönetenler kimdir denilince Atatürk'le birlikte akla ilk önce İnönü ve Çakmak gelirdi. Atatürk'ün ölümünden sonra da İnönü ile Çakmak. Mareşal Çakmak'ın Genelkurmay Başkanlığı görevinde 20 yıl bulunduktan sonra İnönü'nün kararıyla görevden alınması bu alışılmış görüntüyü değiştirmişti. İnönü'yü devletin tek güçlü adamı haline getirmişti. Çakmak'ın hiç beklemediği bu kararı üzüntü ve tepkiyle karşıladığı hemen anlaşıldı. İnönü onu Genelkurmay Başkanlığı'nı sona erdirirken milletvekili yapmak istemişti. Bu açık bulunan milletvekilliklerinden birine bir ara seçim yapılmasıyla çabucak gerçekleşebilirdi. Gazetelere de yansıyan bu öneriyi ona Başbakan Saracoğlu götürmüş ama Mareşal bunu reddetmişti. Bu ülkedeki resmi olmayan muhalefetin o sıradaki en ağırlıklı malzemesi oldu. Resmi olmayan muhalefet diyoruz, o muhalefet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı'nın başlangıcından itibaren hep vardı. Ama aradan geçen zaman içinde İnönü'nün demokrasiye merakının yavaş yavaş da olsa arttığı fark edildikçe daha cesaretli hale geliyordu. Zaten resmileşmesi zamanı da yaklaşıyordu. Muhalefettekilerin iddiaları şöyleydi. İnönü Atatürk'le beraber olanları tasfiye ediyordu. Bunu zaten 1939'daki meclis seçiminde başlatmış, Atatürk'ün yakın çevresindekilerin yerine eski muhaliflerini milletvekili yapmıştı. Şimdi Mareşal Çakmak gibi bir anıt ismi yanından uzaklaştırıyordu. Üstelik bu bir nankörlüktü. Çünkü rejimin ileri gelenlerinden bir kısmı Atatürk'ten sonraki Cumhurbaşkanlığına Çakmak'ı seçmek istemişti. Çakmak bunu kabul etmemişti, İnönü'yü desteklemişti. Bunlar tabii açıktan söylenip yazılamıyordu ama biz çocuklar dahil herkesin duyabileceği şekilde kulaktan kulağa dolaşıyordu. İnönü Mareşal'in yerine Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Kazım 57 yaşındaki Orbay'ın özelliği 57 yaşındaki Orbay'ın özelliği iyi lisan bilmesi, yabancı ülkelerde bulunup modern orduların gelişmelerini izlemiş olmasıydı. Orbay 1926-27 yıllarında Afgan ordusunun eğitiminde görevlendirilmiş, hatta bir ara fiilen Afganistan Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenmişti. Anlaşılıyordu ki Cumhurbaşkanı orduda çağın gereklerine uygun bir reformun sırasının geldiğine inanıyordu. Bunu Orbay'la gerçekleştirebileceğini düşünmüştü. Kazım Orbay'ın Genelkurmay Başkanlığı Ankara'daki İngiliz Büyükelçisi Huxon'u umutlandırdı. Büyükelçi Londra'ya gönderdiği raporunda bunu Türklerin Kahire'deki önerileri kabul etmeleri ihtimalinin artmış olduğunun bir işareti olarak yorumladı. Çünkü Adana toplantısından beri İngilizlere Türkiye'nin silah ve malzeme ihtiyacının uzun listeleri Çakmak tarafından bildiriliyordu. Türk isteklerinin yerine getirilmediğini belirten şikayetler de Çakmak tarafından dile getiriliyordu. Şimdi onun ayrılmasından sonra Orbay'dan daha olumlu bir tutum beklenebilirdi. Bu beklentinin de etkisiyle Türkiye'ye malzeme gönderilmesi hızlandırıldı. Ama bunların Türkiye'nin taleplerine uygun bir şekilde ve zamanında yerine ulaşması gene de mümkün olmuyordu. Şubat ayı geldiğinde Türkiye, müttefiklerin Ankara'daki askeri heyetlerine bu durumu bir kere daha bildirdi ve taleplerini yineledi. İngiliz uçaklarına havaalanlarını açmayı prensip olarak kabul ettiğini, ancak ihtiyaç duyulan malzeme gelmeden bunun mümkün olmayacağını bildirdi. Böylece Orbay'ın Genelkurmay Başkanı olmasından sonra Türkiye'nin bu konudaki tutumunun değişmesini bekleyen Huxon'un tahmini boşa çıktı. Ankara'daki heyetler, Kahire'de verilen sürenin sonu olan 15 Şubat gününde de o tutumun değişmeyeceğini gördüler. 15 Şubat'ı beklemeden Londra'nın onayını alarak Türkiye'den ayrılmaya başladılar. Bu Türkiye ile müttefikler, özellikle de İngilizler arasındaki ilişkileri kelimenin tam anlamıyla bir soğukluk dönemine soktu. İlk sonuçları da şöyle oldu. İngiliz Büyükelçisi Huxon bir tepki gösterisi yaparak Ankara'dan ayrılıp Kahire'ye gitti. Orada 3 hafta kalacaktı. Türkiye'ye İngiliz ve Amerikan yardımının kesildiği resmen açıklandı. Türkiye'nin belirli yerlerinde görevlendirilmiş olan İngiliz ve Amerikan müşavirleri ve teknisyenleri Kahire'ye geçtiler. Kahire'de Türkiye'ye verilecek uçaklarda eğitim gören Türk pilotları da bizzat getirecekleri o uçakları orada bırakıp ülkelerine uçak yolcusu olarak döndüler. 1944 depremi. Türkiye o sırada yeni bir deprem felaketi geçirdi. Daha önce anlatmıştım. Deprem veya o zamanki adıyla zelzelenin ne olduğunu Erzincan'daki deprem sırasında teorik olarak öğrenmiştim. Ankara'dan da duyuldu demişlerdi ama ben herhalde uykudaydım, duymamıştım. O zamandan beri Van'dan Muğla'ya, Çorum'dan Kastamonu'ya, Ordu'ya kadar birçok yerde depremler olmuştu. Evler yıkılmış, Erzincan'daki kadar olmasa da binlerce insan ölmüştü. Onların haberlerini de radyodan işitmiş, gazetelerde okumuştuk. Ama depremin ne olduğunu kendim yaşamamıştım. Onu 1944 yılının başlarında 31 Ocak'ı 1 Şubat'a bağlayan gece sabaha karşı yaşadım. Kocatepe'deki evin üst katındaki odamda büyük bir sarsıntıyla uyandım. Yattığım karyola odanın içinde bir ileri bir geri gidiyordu. Karanlıkta görülmüyordu ama odadaki eşyanın da hareket ettiği ve bazısının yere düştüğü uğultulardan, gürültülerden anlaşılıyordu. Ne yapacağımı kestiremediğim için statükoyu tercih ettim, yattığım yerden kıpırdamadım. Böyle ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Herhalde saniyelerle ölçülecek bir zamandı. Ama bana hayli uzun geldi. Sarsıntısı neden sonra hafifledi ve bitti. Bittikten sonra kapı açıldı. Annem içeri girdi, elektriği yaktı, endişeli bir yüzle ama yatıştırıcı olmaya çalışarak "Korkmadın değil mi?" dedi. Ben de soğukkanlı olmaya çalışarak hayır dedim. Beni aldı, kendi yatak odalarına götürdü. Örsan'la Gülden de oradaydı. Onları daha önce almış götürmüştü. Babam kalkmıştı, onların başındaydı. Gülden yeniden uykuya dalmıştı. Orada ailece durum değerlendirmesi yaptık. Daha doğrusu babamla annem yaptı, biz Örsan'la dinledik. Artçı deprem gelirse diye evin dışına çıkmaktan hiç söz etmediler. Ya o zamanlar Ahmet Mete Işıkara gibi deprem bilginleri yoktu, depreme karşı önlem alma bilgileri yaygınlaşmamıştı, artçı deprem nedir bilmiyorlardı ya da dışarıda dondurucu bir soğuk vardı. Evden çıkıp o soğuğun içinde kalmak, depremden kurtulayım derken soğuktan ölmeyi göze almak demekti, onu hesaplamışlardı. Ayrıca babam, depremin merkezi burası değil, başka bir yer diyordu. Bunu nereden anladı bilemem. Hatta biraz sonra depremin merkezi üzerine tahminler yapmaya başladı. Bunun Ankara'nın kuzeyinde veya batısında olabileceğinden söz etti. Sonra birdenbire, Bolu olabilir dedi. Sonra telefona gitti, orayı burayı aradı, birileriyle konuştu. O arada ortalık aydınlanmaya başlamıştı. Durumun aydınlanması ise hayli uzun sürdü. Nihayet saatler sonra öğrenebildik ki deprem gerçekten en başta Bolu'yu vurmuştu. Babam bu kadar isabetli tahmini nasıl yapmıştı, onu hiç anlayamadım. İçine mi doğmuştu, yoksa kendisi Bolu mebusu olduğu için aklına gelen ilk yer orası mı olmuştu? Bu babama bavul hazırlaması demekti. İlk yardım ekipleriyle birlikte deprem bölgesine gidecekti. Babamı uğurladıktan sonra radyonun ajans haberlerinden izlemeye başladık. Bolu'da, Geride'de, Düzce'de, Hendek'te, Adapazarı'nda birçok ev yıkılmıştı. Çankırı'da aynı şekilde kayıplara uğramıştı. Bölge ile haberleşme imkanı fevkalade sınırlıydı. Ulaşım hatlarının çoğu kesilmişti. Yerleşim yerleri yoğun kar altındaydı. Sonradan öğrenecektik, babamı ve ekipleri götüren araçlar da yolun belirli bir yerine kadar gidebilmişti. Babam ve arkadaşları orada gecelemişlerdi. Yollarına ertesi gün devam edebilmişlerdi. Ölenlerin, yaralananların pek çok olduğu muhakkaktı. Ama kesin bilanço günler sonra ortaya çıkacaktı. Tüm deprem bölgesinde ölü sayısı yaklaşık 5000'di. Bir o kadar da yaralı vardı. Yıkılan ev sayısı 10.000'e yakındı. 55 yıl sonra. O yıl babam Gerede'ye, Bolu'ya, Düzce'ye birkaç defa gitti. Bir keresinde beni de aldı. Depremin evleri, binaları ne hale getirdiğini, insanları nasıl çadırlarda yaşamaya, hatta bazen çadır da bulamayıp battaniyeler altında uyumaya muhtaç ettiğini gözlerimle gördüm. Daha sonraki gidişlerimde de yaraların sarılması, yıkılan konutların yerine yenilerinin yapılması için gösterilen çabaları izledim. Bu çabaların kısa sürede sonuç vermesi, o zamanın ulaşım ve iletişim imkansızlıkları karşısında çok güçtü. Ama 10 yıllar sonraki imkanlar içinde de çok güç olduğu görülecekti. O tarihten 55 yıl sonra merkez üssü Gölcük olan ve aynı bölgeyi de içine alan 1999 depremlerini yaşadık. İzmit, Adapazarı, Bolu, Düzce, Yalova ve İstanbul illerinde yaklaşık 20 bin insanımızı kaybettik. O sırada CHP Genel Başkanıydım. 17 Ağustos depreminde Ankara'daki evimde tıpkı 1944 yılındaki gibi uyandım. Yattığım karyola gitti geldi, her yer sarsıldı, eşyalar yere düştü. Babamın tahmini aklıma geldi. Kalkıp giyinip partiye giderken durum anlaşıldı. Depremin merkez üssü aynı hattın uzantısı üzerindeydi. Birkaç saat sonra deprem bölgesine ulaştım. 55 yıl sonra bir kere daha gördüm. Depremi önlemenin çaresi yok ama onun verdiği zararı azaltmak için depremden önce de depremden sonra da yapılacak birçok şey var. Tabii bunu benim gibi herkes bir kere daha gördü. 55 yıl öncesine göre çok daha geniş bir bilgi birikimi içinde, ilerisi için alınması gereken önlemler sayıldı, anlatıldı. Hala anlatılıyor. Ama bu konunun yeterince ciddiye alındığını henüz kimse söylemiyor. Ama şu gerçek değişmiyor. Resmi ve özel kuruluşlarla tek tek kişilerin deprem öncesindeki yapılaşmalarla ilgili görevleri de, deprem sonrası için planlı hazırlıklar içinde olma görevleri de kelimenin tam anlamıyla yaşamsal önem taşıyor. Bunu ciddiye almamakta, cinayet işlemekle, bazı hallerde de intihar etmekle eşit sonuçlar veriyor. Menemencioğlu'nun gidişi. Şubat ayının ortasında Türkiye'nin dış ilişkileri yeniden bir darboğaza girdi. İngiltere'nin üst taleplerini Alman tehlikesi yüzünden yerine getiremeyen veya kendi beyanına göre yerine getirmeyi erteleyen Türkiye'nin bu defa Rus tehlikesi karşısında yalnız kalması ihtimali belirmişti. Sovyet orduları 1944 ilkbaharında savaştan önceki kendi topraklarının çok büyük kısmını işgalden kurtarmışlardı. Artık bir yandan Orta Avrupa'ya, bir yandan da Balkanlara doğru ilerleme hazırlığındaydılar. Belli ki savaşın bitimine kadar varacakları noktalardan geri çekilmeye niyetleri yoktu. Oraları savaş sonrası haritasındaki nüfuz bölgeleri içinde kalacaktı. Molotov'un savaşın daha başında Saracoğlu'na bildirdiği Boğazlar'da söz hakkı isteği malumdu. Ruslar Balkanlara vardıktan sonra bunu bir bahane icat ederek zorla veya zor kullanma tehdidiyle gerçekleştirmeye kalkabilirlerdi. Bu açıdan Türkiye'nin İngiltere ile ilişkilerindeki soğukluğu bir an önce giderip yalnız kalma tehlikesinden kurtulmasında büyük fayda vardı. Türk diplomasisi 1944 yılının ilkbaharında o yolda adımlar atmaya başladı. Almanlarla Alman-Sovyet Savaşı'nın ilk yıllarında gelişmiş olan ticari ilişkilerini aşama aşama kesti. İngilizlerin bu alanda en şikayetçi oldukları konu krom konusuydu. Türkiye Almanya'ya krom ihraç ediyor, İngilizler ise kromun savaş için çok önemli bir madde olduğunu belirterek bunun durdurtulmasını istiyorlardı. Türkiye'de bu ihracatın Almanya ile arasındaki ticaret anlaşmasından doğan bir zorunluluk olduğunu söylüyordu. Türkiye bunu zorunluluk saymaktan birdenbire vazgeçti. Mayıs ayında Almanya'ya yaptığı krom ihracatını tamamen durdurdu. Haziran başında Boğazlar'la ilgili bir sorun çıktı. Almanlar Montreux Sözleşmesi'nin boşluklarından faydalanarak Karadeniz'den Akdeniz'e ticaret gemisi adını koydukları yardımcı savaş gemileri ile küçük savaş gemilerini geçirmeye başlamışlardı. Montreux Sözleşmesi'ne göre Türkiye'nin katılmadığı bir savaş sırasında Boğazlardan savaş gemileri geçirilemezdi. Ama sözleşmenin eklerinde hangi gemilerin savaş gemisi sayılacağı yazılmıştı. Bu üzerindeki silahlara göre belirleniyordu. Almanlar gemilerin üzerindeki silahları söküp ambara indiriyorlardı. Gemilerin görüntüsü savaş gemisi görüntüsü olmaktan çıkıyordu. Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığı'na başvurup buna itiraz etmişti. Ama Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu o gemilerin geçişinin önlenemeyeceği görüşündeydi. Montreux Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini yorumlayışı öyleydi. İngiliz Büyükelçisi Menemencioğlu'ndan istediği cevabı alamayınca Churchill'in bir mesajıyla birlikte İnönü'ye başvurdu. İnönü Büyükelçi ile Menemencioğlu'nu hakem gibi dinledi. Sonuçta da kendi Dışişleri Bakanı'nı haksız buldu. Menemencioğlu istifa etti. Alman gemilerinin geçişi durduruldu. Savaş öncesinden beri önce Dışişleri Genel Sekreteri, sonra da Dışişleri Bakanı olarak Türk dış politikasının uygulanışında aralıksız görev yapan usta diplomatın ayrılışı, onun yeteneklerini ve becerilerini bilenlerde büyük üzüntü yarattı. Ama bu, Türk diplomasisinin o sıradaki amacına büyük katkı sağladı. Şöyle, 1. Bir kere Boğazlarla ilgili önemli bir sorun ortadan kalktı. İngilizler bundan memnun oldu. Rusların da bu konuyu bir koz olarak kullanma niyetleri hiç olmazsa o sırada gerçekleşmedi. Hiç olmazsa o sırada diyoruz çünkü Ruslar bunu daha sonraları gündeme getireceklerdi.